Ayrım 39.
Sedat Edip Bucan, Siverek ve Hilvan'a girmeyin demesine karşılık Abdülcebbar Gezici'nin, "Biz Siverek ve Hilvan'da size zarar vermeyeceğiz. Askere, polise, kamu kurumlarına yönelik devletle mücadelemiz var. Devlete eylem yapacağız." dediği, Sedat Edip Bucan, "Hilvan ve Siverek'te havaya sıkılacak bir kurşunu dahi bize, Bucak ailesine sıkılmış addederiz. Halka sıkılmış addederiz. Müsaade edemeyiz." diye karşı çıkması üzerine, Abdülcebbar Gezici'nin Sedat Edip Bucağı, "Senin bu teklifin çok anlamsız. Biz Kürdistan'da her karış toprağa girmek zorundayız, gireceğiz." dediği, bu sözler üzerine Sedat Edip Bucağın sinirlendiği, ayağa kalktığı ve Abdülcebbar Gezici'ye hitaben "Siverek'te, Hilvan'da, orada gidin girin" diye bağırdığı, bunun üzerine sanık Leyla Zana'nın araya girerek, "Sedat, çok çabuk sinirleniyorsun. Bunu konuşarak çözeriz, anlaşalım. Eğer sen Abdullah Öcalan'la görüşürsen daha iyi olur. Ama sen ben aramam dersen, senin vereceğin telefona ve saate göre Abdullah Öcalan seni arar." dediği, Sedat Edip Bucan, Abdullah Öcalan'ın da kendisini aramasını kabul etmediği anlaşılmaktadır. Yukarıda içeriği yazılı suç konusu konuşmalar, gizli dinleme ile başka bir ifadeyle hukuka aykırı şekilde elde edilmiştir. Şimdi Anayasa Mahkememiz, hukuka aykırı şekilde elde edilen hiçbir şekilde hükme esas alınamaz şeklinde bir karar verirse, 1. Yargıtayımız bu şekilde elde edilen delillere dayanarak verilen kararları onadığından, iki yüksek mahkememiz arasında çok önemli bir konuda uygulama farklılığı ortaya çıkacaktır. 2. Devlet güvenliğimizle ilgili böylesine vahim suçlar işleyen pek çok sanık, delil yetersizliğinden cezalandırılamayacaktır. 3. Böyle bir delili hükme esas almayacak yeryüzünde hiçbir hukuk düzeni mevcut olmadığından ve hiçbir zamanda olmayacağından, Anayasa Mahkememiz daima sanığın haklarını kamu güvenliğine üstün tutan ilk ve tek mahkeme olarak anılacaktır. Takdir yüce heyetinizindir. F. Son günlerde yeni bir anayasa ve yeni bir laiklik anlayışı tartışmaları yoğunluk kazanmıştır. Başsavcılığın anayasamızı eleştirmek değil, uygulamakla görevli olduğundan resmi bir belge olan esas hakkında görüşümüzü bildirirken, bu tartışmalara ilişkin şahsi görüşümü yazmayı uygun görmüyorum. Anayasamızın 24 son maddesinde, kimse devletin sosyal, ekonomik, siyasi veya hukuki temel düzenini kısmen de olsa, din kurallarına dayandırma veya siyasi veya kişisel çıkar, yahut nüfus sağlama amacıyla her ne suretle olursa olsun, dini veya din duygularını yahut dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez veya kötüye kullanamaz. Anayasamızın açıkça yasakladığı eylemlere kayıtsız kalırsak, başka bir deyişle hukukçular olarak görevimizi yapmaz, anayasamızı uygulamaktan vazgeçersek ne olur? Hemen söyleyelim ki kamu düzenimiz bozulur. En azından bir karmaşa ortamına sürükleniriz. Türkiye Cumhuriyeti, bunca düşmanına karşın bugüne kadar ayakta kalabilmişse ve ulusumuzun çeşitli din ve mezheplerden oluşan fertleri uyum içinde bir arada yaşayabilmişse, bunu Cumhuriyetimizi kuran gerçekçi vatansever insanlarımızın, sonraki yönetici ve hukukçularımızın, tarihimizi, sosyal ve kültürel durumumuzu, dinimizin özelliklerini de göz önünde tutarak hayata geçirdikleri laiklik anlayışına borçluyuz. Bugüne kadarki tüm Anayasa Mahkemesi kararlarına da yansıyan bu laiklik anlayışını, Refah Partisi'nin kapatılması davasına ilişkin olarak düzenlediğimiz iddianame, esas hakkında görüş ve sözlü açıklamamızda ayrıntılarıyla dile getirmiştik. Bu belgeler elinizde mevcut olduğundan aynen tekrarladığımızı söylemekle yetiniyoruz. Burada sadece o belgelerde değinme olanağını bulamadığımız, bizi daha gerçekçi yapacağına ve görüş ufkumuzu daha da genişleteceğine inandığım bir söyleşiye, bir makaleye, bir fıkıh yazarının vurguladığı hususlara, son yıllarda Avrupa ve Amerika'da laiklikle ilgili olarak verilen bazı kararlara ve uygulamalara değinmekle yetineceğim. A. Gazeteci Sedat Ergin, İlahiyat Profesörü Ethem Ruhi Fığlalı ile yaptığı söyleşiyi 12.9.1999 tarihli Hürriyet gazetesinde şöyle anlatıyor. Muğla Üniversitesi Rektörü Profesör Fığlalı, Türkiye ve İslamiyet'e ilişkin farklılıkları dikkate almayanları eleştiriyor. İslamiyet'te 3 temel unsur vardır. Bunlar Kur'an-ı Kerim'de 3 ayrı grupta toplayabileceğimiz inanç, ibadet ve muamelat dediğimiz hüküm ayetleridir. Bunlardan inanç ve ibadet evrensel olarak bir değişmezlik vasfı taşırlar. Bu ilkeler İslamiyet'in ilk gününden itibaren geçerlidir, yarın da geçerli olacaktır. Profesör Fığlalı, 3. grupta bulunan ve sayısını 228 olarak verdiği hüküm ayetlerindeki farklılığa şöyle dikkat çekiyor. Bu ayetlerin çoğu bugün pozitif hukukun alanına girmektedir. Bunlar içinde ceza hukuku, miras hukuku, borçlar hukuku, devletler hukukunu alakadar eden ayetler vardır. Bunların her biri İslam tarihi içinde içtihadi ve yoruma dayalı ayetler olmuştur. İçinde yaşanılan şartlara göre ve kamu yararı düşünülerek yeniden biçimlendirilebilirler. Profesör Fığlalı'ya göre buradaki en önemli sorun, İslamiyet'in ilk dönemlerinden itibaren bu ayetlerin de değiştirilemezliğine ilişkin yaygın bir karşı görüşün varlığından kaynaklanıyor. Profesör Fığlalı, oysa değiştirilemezliğin ileri sürülmesi, Kur'an'ın mantığına ve mesajına da aykırıdır diye ekliyor ve şöyle devam ediyor. Türkiye'deki grupların her biri çoğunlukla ahkam ayetlerinin de aynen uygulanmasını istemektedirler. Bu isteklerini Kur'an'ın Allah'ın indirdiği ile hükmetmeyenler kafirdirler ayetine dayandırıyorlar. Bu ayeti esas almak suretiyle Kur'an-ı Kerim'deki her ayetin, her cümlenin, her hükmün mutlaka bir değişikliğe uğratılmaksızın uygulanmasını istemektedirler. Oysa laikliğin temel kuralı hukukun din kurallarına göre değil, insan aklına göre düzenlenmesidir. Çelişki buradadır. Profesör Fığlalı bir adım daha ileri gidiyor. Bu grupların çoğunluğu kendi doğrularını ortaya koymayı bir cihat gibi değerlendirip, kendi doğruları dışındaki görüşlere hayat hakkı tanımama eğilimindedir. Bu anlayıştan hareketle başkalarının haklarını kısıtlamayı cihadın yani dinin bir gereği olarak görmektedirler diyor. B. Değerli yazar Gündüz Aktan 17.7.1999 tarihli Radikal gazetesindeki makalesinde "Sorun sanılandan büyük. Tarihte dini ilişkin sorunlar hep büyük olmuş ve bazen şiddetli çatışmaların da yer aldığı uzun tarih süreçlerinde o da kısmen çözümlenebilmiş. Türkiye çözmediği sorunlarıyla birlikte yaşayan bir ülke. Sorun çözmeyi sistem değişikliklerinin otomatik sonuçlarına bırakıyor. Demokrasi tüm şartlarıyla gelirse, insan haklarına saygı gösterilirse ve çağdaş çok kültürlülük benimsenirse sorunların kendiliğinden çözümleneceği sanılıyor. Bu yaklaşım bir tür sorumluluktan kaçmak demek. Tersine din sorununun halli, demokrasi ve insan haklarının yerleşmesi açısından çok daha etkili olabilir. Dev bir göçmen ülkesi olan Amerika bir yana bırakılırsa, derin toplumsal bölünme yaratan bir farklılaşmayı, çok kültürlülük çerçevesine sığdırabilen herhangi bir Batı ülkesi yok. Batı Avrupa tehlikeli bir ırkçılığa yol açmadan sayıca küçük yabancı grupları dahi bünyesinde barındırmaktan aciz. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 9. maddesi, din ve inanç özgürlüğünün ortaya konması, manifest, ile ilgili. Bir ülkede iki farklı toplum kesimi oluşturacak şekilde din ve inançların yaşanmasını imkan vermiyor. Kaldı ki, din ve inanç özgürlüğü adına, örneğin, kadın haklarının daraltılmasını demokrasi gereği olarak sunmak mümkün değil demektedir. C. Akit Gazetesi Fıkıh, İslam Hukuku, yazarı olduğu iddiasıyla yazılar yazan Yusuf Kerimoğlu, 1-4-1998 günü şöyle yazıyor. Isparta'dan Songül Akman, mektubunuzda, ben Isparta Meslek Yüksek Okulu öğrencisiyim. Lise olarak İmam Hatip çıkışlıyım. Biz İmam Hatip okulundayken hocalarımıza Darül İslam ve Darül Harp konusunu sorar, hepsinden farklı cevaplar alırdık. Hocalarımızın suallerden memnun olmadıklarını hisseder ve muğlak cevaplar kalbimizi mutmain etmezdi. Şimdi Isparta'da Türkiye'nin Darül İslam değil, Darül Harp olduğunu söyleyen bir grup Müslüman vardır. Bu konuya bir açıklık getirir misiniz? İkinci sualim Masonluk ile ilgilidir. Masonluk nasıl bir iktidari sistemdir diyorsunuz? Cevap: İçinde yaşadığımız toplumda vatan ve vatandaşlık tabirlerini herkes bilir. Namaz kılan kimseler vatan-ı asli, vatan-ı ikamet ve vatan-ı sefer mefhumlarına yabancı değildirler. Ancak dar mefhumunu unutmuşlardır. Halbuki bu mefhum İslami siyaset ve mücadele fıkhı açısından oldukça önemli bir kavramdır. Şemsul-i İmme, imamların güneşi, Serahsi, meseleyi açık olarak ortaya koymuş ve dar mefhumu idare ve hakimiyete göre mahiyet kazanır. Müslümanların hakimiyeti altında olan ve İslam ahkamının tatbik edildiği beldelere Darül İslam denilir tarifini yapmıştır. Yani fakih İmam-ı Kuhistani, Darül İslam, müminlerin emirinin sultası, iktidarı altında olan ve İslam ahkamının tatbik edildiği beldedir. Darül Harp ise, kafirlerin reisinin idaresi altında olan ve küfür ahkamının icra, tatbik edildiği yerdir diyerek iktidarın önemi üzerinde durmuştur. İmam-ı Kasani, bir darın, ülkenin, İslam'a veya küfre nispet edilmesinden maksat, bizzat İslam ve küfrün kendisi değildir. Maksat emniyet ve korkudur. Eğer bir beldede emniyet ve hakimiyet Müslümanlara, korku da aynı şekilde kafirlere ait ise orası Darül İslam'dır. Ancak emniyet ve hakimiyet kafirlere, korku da Müslümanlara ait ise orası Darül Harp'tir. Zira ahkamın tatbiki emniyet ve korkuyla ilgilidir şeklinde izah etmiştir. Hanefi fukahası bu tarifler üzerinde kesinlikle ittifak etmiştir. Tek bir ihtilaf dahi gösterilemez. Dar mefhumunun nüfus oranları ile bir ilgisi yoktur. Nitekim Molla Hüsrev, içerisinde küfür ahkamının tatbik edildiği Darül Harp olan bir belde, İslam ahkamının tatbik edilmesiyle birlikte Darül İslam'a dönüşür. Her ne kadar o beldede mukim olan kafirler orada ikamete devam etseler de, o belde Darül İslam'a bitişik olmasa da durum aynıdır hükmünü beyan etmiştir. Fukaha arasında Darül İslam olan bir belde, hangi şartlarda Darül Harbe dönüşür sualine cevap verirken, farklı içtihatlar gündeme girmiştir. İmam-ı Azam Ebu Hanife, R.A.'ya göre, üç şartın tahakkuk etmesi gerekir. İmameyn kavline göre ise, Darül İslam olan bir belde, küfür ahkamının icra edilmesiyle birlikte Darül Harp haline gelir. Kıyas budur. Türkiye Cumhuriyeti'nin siyasi rejimi, laikliği esas almış ve İslam şeriatını reddetmiştir. Müslümanların cemaat haline gelmelerine dahi müsaade edilmemiştir. Ukubat, muamelat ve sair hükümlerin tatbiki de yasaklanmıştır. Meselenin özü budur. Laik eğitim veren okullarda tek tip insan yetiştiği görülmemiştir ama dini eğitim veren okullar için aynı şeyi söylemek mümkün değil. Türkiye Cumhuriyeti Eğitim Birliği, Tevhid-i Tedrisat, kanunu uygulamaktan hiçbir zaman vazgeçmemelidir. D. 7/1/1999 tarihli Milliyet Gazetesi şöyle bir havadise yer verdi. Fransa'nın batısında yer alan Normandiya bölgesindeki Flers kentindeki bir lisenin öğretmenleri, İsmanur adındaki bir Türk öğrencinin sınıfa türbanla gelmesini protesto etmek için yarın greve gidiyor. 800 öğrencinin okuduğu Jean Monnet Koleji'nde görev yapan 70 öğretmenin büyük bölümü önceki gün bir oylama yaptılar. Oylama sonucu Fransız eğitim yasalarına ve laikliğe karşı olduğu gerekçesiyle Türk öğrencinin türbanla okula gelmesini protesto için grev kararı alındı. Kısa süre önce bu okula kayıt yaptıran 12 yaşındaki Türk öğrenci Esmanur'un Eylül ayında kentteki diğer iki liseden de öğretmenlerin protestoları üzerine uzaklaştırıldığı belirtildi. E. Türkiye Barolar Birliği Dergisi 1997-3-4 ve Manisa Barosu Dergisi'nde yayınlanan İsviçre Yüksek Mahkemesi'nin 12-11-1997 sayılı kararının içeriği aşağıda yazılı olduğu şekildedir. İsviçre Yüksek Mahkemesi, Federal Mahkeme, devletin dinsel tarafsızlığına, laikliğine ve dinsel barışı koruma işlevine öncelik tanıyarak bir Müslüman bayan öğretmenin sınıfta başına türban takarak girmesini yasaklayan idari makam kararını onayladı. Federal mahkeme bu kararı alırken tarafların yararlarını tüm yönleriyle karşılaştırarak dava konusu olayda inanç özgürlüğünün ihlal olunduğu savını reddetti. Cenevre Kanton Hükümeti 16 Ekim 1996 tarihli kararıyla Kantonal Eğitim Müdürlüğü'nün Müslüman bir bayan öğretmenin derslere İslam dini geleneğine uyarak başına türban takıp girmesini yasaklamıştı. Bu karar üzerine bayan öğretmen Lozan'daki yüksek mahkemeye, federal mahkeme başvurarak karara itiraz etmişti. Bayan öğretmen verdiği temyiz dilekçesinde bol elbise, ferace, giymesinin ve başına türban takmasının dinsel simge olmadığını, tersine Batı ülkelerindeki çağdaş giysilere uygun düştüğünü savlamıştı. Buna karşılık yüksek mahkeme ise bayan öğretmenin estetik bir nedenle değil, aksine dinsel zorunluluk olduğunu inandığı için böyle giyinerek bu tür giysinin kuvvetli bir dinsel simge oluşturduğuna karar verdi. Oy birliğiyle alınan karar. İsviçre Yüksek Mahkemesi 2. Kamu Hukuku Dairesi'nin kararında kişilerin din ve vicdan özgürlüğünün İsviçre Federal Anayasası'nın 49. maddesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 9. maddesiyle güvence altına alınmış olduğunu açıklamıştır. Her ne kadar ilgili yönünden kendi giysileriyle açığa vurulan dinsel kimliği büyük bir önem taşımaktaysa da belli koşullarda bu tür giysilerin yasaklanması inanç özgürlüğünün özüne tecavüz sayılamaz. Çünkü idari merci tarafından yapılan bu yasaklamada önemli derecede kamu yararının varlığı söz konusudur. Yüksek mahkeme dava konusu olayda bütün bu olasılıkların gerçekleştiği kanısına varmış ve bayan öğretmenin itirazını oy birliğiyle reddetmiştir. Yüksek mahkeme kararına göre Kanton Eğitim Müdürlüğü'nün kişilerin inanç özgürlüklerine müdahalesi dinsel yönden yansız, nötr, bir öğrenim yapılmasını güvence altına alma amacına yönelik olduğundan onaylanır bir davranıştır. Bu davranış aynı zamanda devlet ve kilise ayrılığını, laiklik, açıkça hükme bağlayan kanton anayasasına uygunluğun da gereğidir. Bütün bu açıklamalar, öğretim personeline getirilen dinsel simgeli giysilerle derslere girme yasağının İsviçre Federal Anayasası ile doğrudan bir ilişki bulunmadığını savını havada bırakmaktadır. Kaldı ki, Federal Anayasa dahi resmi okullarda dinsel yönden yansız, nötr, bir öğrenim yapılmasını emretmektedir. Anayasa Madde 27-3. Son olarak Yüksek Mahkeme İdari Merci'nin Müslüman bayan öğretmenin derslere İslami giysilerle bol elbise, ferace ve türban girmesinin yasaklanmasında önemli derecede kamu yararı bulunduğu yolundaki görüşünü de onaylamıştır. Zira bu konuda sadece çocukların ve ana babalarının dinsel etkilemelere karşı korunması değil, fakat aynı zamanda giderek daha da fragil, kırılgan, hale gelme eğilimi gösteren dinsel barışın korunması da söz konusudur. Tarafların yararları inceden inceye karşılaştırıldı. Yüksek Mahkeme karar aşamasında tarafların karşılıklı yararlarını inceden inceye karşılaştırmıştır. Bu karşılaştırmayı yaparken bayan öğretmenin dinsel inançlarının gereğini yerine getirememe veyahut da işinden olma gibi ağır bir seçenekle karşı karşıya geldiğini de göz önünde tutmuştur. Ancak öğretmenin okul otoritesini temsil etmekle yükümlü bir görevli olarak dinsel açıdan yansız, nötr, öğrenim sağlanmasına aktif katkıda bulunma zorunluluğu ağır basmıştır. Öğretmen, çeşitli dinsel inançlı çocukların inançlarına saygılı olmak ve de kendi dinsel görüşünü sergilemekten kaçınmak zorundadır. Bu arada Yüksek Mahkeme daha önce aldığı bir başka karara da atıfta bulunmuştur. Buna göre sınıflarda Hazreti İsa'nın çarmıha gerilişini simgeleyen heykelciliğin, krucifiks, bulundurulmasının dinsel yansızlıkla, nötralite, bağdaşmadığını kararlaştırmıştır. Karar No. 116/A-252. Buradan örnekleme ile öğretmenin sınıfa dinsel giysilerle girmesinin onaylanmayacağı vurgulanmıştır. Öte yandan öğretmenin bu davranışının federal anayasada güvence altına alınan kadın erkek eşitliğine aykırı olduğuna değinilmiştir. Amerika'dan bir örnek. Daha çok Minnesota eyaletinde yaşayan bir özel tarikatın mensuplarının dini inancı parlak renkleri yasaklamaktadır. O yüzden çoğu çiftçilikle uğraşan tarikat mensupları mat renkli giysileri, gri, siyah gibi elbiseleri tercih etmektedir. Eyalet motorlu araçlar kanunu, traktör gibi, biçer döver gibi özel amaçlı araçların trafikte dolaşırken parlak kavun içi renkli bir özel işaret taşımaları gerektiğini emretmektedir. Tarikat mensupları bu işareti traktörlerine takmayı reddederler. Konu Yüksek Mahkeme'ye kadar gelir. Mahkeme, kamusal alanda dinsel özgürlüklerin sınırsız olmadığına, aksine sınırlanabileceğine karar verir. İsmet Berkan, Kamusal Alanda Dinsel Özgürlükler, Radikal Gazetesi, 2/5/1998. F. Şu sıralar Amerika'da ilgiyle izlenen laiklik davalarından birkaç örnek vermek istiyorum. İlk örnek, Republic adlı bir Missouri kasabasından. Bu kasabanın kent armasının üzerinde bulunan balık resminin kaldırılması için dava açılmış. Çünkü bu balığın Roma İmparatorluğu zamanında yaşamış ilk Hristiyanlarca kullanıldığı öne sürülmüş. Böyle bir simgenin kullanılması, anayasanın din ile devlet işlerinin kesin olarak ayrılmasını emreden maddesini ihlal ediyormuş. Kısacası, Amerika'da kent armalarına kilise, havra, cami, haç, ay ya da başka bir dinsel sembolün konması laikliğe aykırı sayılıyor. Daha ötesi de var. Indiana'nın Elkhart kentinde de kamuya ait bir parkın ortasındaki Hazreti Musa'nın 10 emri anıtının kaldırılması istenmiş. Wisconsin'de ise bir parka konmuş olan Hazreti İsa heykeli dava konusu olmuş. Kent yönetimi, parkın girişine burada Hazreti İsa'nın heykelinin olması Hristiyanlığı savunduğumuz anlamına gelmiyor diye bir levha koymuş ama dava devam ediyor. Dikkat edilsin, buralarda karşı çıkılan Hazreti Musa'nın emirleri ya da Hazreti İsa'nın kendisi değil, bu dinsel sembollerin kamuya ait yerlerde bulunması. Haluk Şahin, Amerika Laikliğin Neresinde? Radikal Gazetesi, 4/7/1998. G. Oregon kararı, Amerikan yerlilerinin dinsel törenlerinde peyote kaktüsünün uyuşturucu özünün kullanılışına ilişkindi. Yerli ibadetindeki bu uygulama, eyaletin narkotik yasalarına aykırı bulununca Yüksek Mahkeme'ye başvuran davacılar, dinsel kısıtlamaları yeni ve daha esnek bir koşula bağlayan şu karar ile karşılaştılar. Bir eyaletin yasaları özgürlükle sınırlasa bile, dinsel inancı değil, dinsel uygulamaları ilgilendirdiği sürece anayasanın birinci maddesinin ihlaline yol açmaz. Böylece dinsel uygulama, dinsel inanç ayrımı kıstası oldu. Oregon kararını emsal alan ilk adımı, Mesleki Güvenlik ve Sağlık İdaresi, OSHA, attı. Dinleri gereği türban takan sihler, 1975'ten itibaren inşaat ve benzeri yerlerde baret giyme mecburiyetinden muaftılar. OSHA, Kasım 1990'da bu muafiyeti kaldırdı. Aynı gerekçeyle izleyen yıllarda Yahudilere otopsi uygulanmaması, cezaevlerindeki Müslümanlara domuz eti yedirilmemesi, Amiş dinindekilerin üniforma giymemesi gibi talepler de reddedildi. Uygulama inanç ayrımına karşı yasal mücadele kongrede 2 yıl sürdü. 1993'te geçen Dinsel Özgürlüklerin Restorasyonu Yasası, RFRA, anayasanın 1. maddesine dayanarak eyaletlerin dinsel hakları kısıtlama yetkisini ortadan kaldırdı. Haziran 1997'deki Yüksek Mahkeme kararı ise bu kez RFRA'yı iptal etti. Gerekçe, anayasadaki dinsel özgürlük tanımının yorumunu kongrenin değil ancak bağımsız yargının yapabileceğiydi. Karara Teksas'taki bir olay yol açtı. Boerne kentinde kilise yaptırmak isteyen San Antonio Katolik Başpiskoposu, eyalet yetkililerinin söz konusu araziyi tarihi koruma alanı göstererek inşaat izni vermemesine karşı çıktı. Ancak mahkeme, dinsel uygulamayı yasanın üstünde tutan RFRA'nın anayasa dışı olduğuna karar verdi. Yüksek Mahkeme de bunu teyit etti. Yasemin Çongar, Dinsel Haklar ve Devlet, Milliyet Gazetesi, 24-1998. Sonuç: İddianamemiz 4-6-1999 tarihli yazımızla mahkemenize sunduğumuz ek deliller, esas hakkında görüşümüz birlikte değerlendirilerek. 1. 12-8-1999 tarihinde kabul edilen 4445 sayılı yasanın 18. maddesiyle 2820 sayılı siyasi partiler kanununun 103. maddesine eklenen 2. fıkranın anayasamıza aykırı olduğundan iptaline, 2. Fazilet Partisi'nin temelli kapatılmasına karar verilmesi gerektiği görüşünde olduğumuzu bilgilerinize arz ederim. 6-10-1999 Vural Savaş, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı. Marmara Üniversitesi ile Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 19-20 Haziran 2000 tarihlerinde örgütlü suçla mücadele konusunda düzenlediği konferansta Federal Almanya'nın 13 yıl başsavcılığını yapmış olan Profesör Doktor Kurt Repmann'ın konuşmasının tam metni. Teröre yönelik yayınlarda cezai takibat. Marmara Üniversitesi İstanbul, 19 Haziran 2000. Emekli Federal Başsavcı Profesör Doktor Kurt Repmann'ın tebliği. Sayın bayanlar ve baylar, öncelikle beni burada toplanmış olan seçkin ve konuya yakın şahsiyetlere güzel sözlerle tanıtma nezaketinde bulunan Sayın Profesör Doktor Yenise'ye teşekkür etmek istiyorum. Alman bakış açısıyla teröre yönelik neşriyatlarda cezai takibat hakkında konuşma yapmak üzere Marmara Üniversitesi ve Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı'nın birlikte düzenlediği bu sempozyuma beni davet ettiklerinde bu daveti, uzun yıllar Federal Almanya Cumhuriyeti'nde Federal Başsavcı olarak görev yapmış bir kişi olarak memnuniyetle kabul ettim. Bu daveti bir onur olarak telakki ediyorum. Konuşmama ayrılan zaman içerisinde teröre yönelik neşriyatlarda cezai takibatı ilişkin ilgili Alman mevzuatını ve bununla ilgili deneyimlerimizi sadece özet olarak aktarabileceğim. Tartışma bölümünde konuyu derinleştirmek ve konumla ilgili diğer sorunları irdelemek için fırsatımız olacaktır. 2. Konuya geçmeden önce 3 hususu açıklamak istiyorum. 1. Benim konumu teşkil eden terörist yayınlarla kastedilen siyasi motivasyonlu şiddet uygulamalarını ve özellikle de terörist saldırıları tasvip eden ve hatta bu saldırıların tekrarlanmasını isteyen ve nihayet terör örgütlerinin ve onların faaliyetlerinin propagandasını yapan yayınlardır.